Kırmızı Bisiklet, Can Dündar. Sayfa 52. Havaalanında bir dalgınlık anında oğlunu kaybeden bir anne, onu iç hatlar terminalinin bir köşesinde bir başka çocukla kart değiştirirken buluyor. Çizgi filmi gösterilirken sokaklar tenhalaşıyor, sinema filmi önünde kuyruklar oluşuyor. Kartını dağıtan gazeteler tiraj alıyor. Pokemon çılgınlığı bütün dünyadan sonra Türkiye'nin kapısını çalıyor. Pokemon, cep canavarı sözcüğünün kısaltılmışı. Japonya doğumlu bir çizgi kahraman. Ama ne Tarzan'a, ne Superman'e, ne Power Rangers'a benziyor. Burada tam 150 bir ayrı karakter var. Ve bu karakterlerin her biri bir karta sahip. Bu kartlarla bir iskambil oyunu oynanıyor. Oyun müthiş karmaşık. Her bir Pokemon'un farklı saldırı ve savunma güçleri var. Çocuklar Pokemon oynarken karşılıklı olarak kartlarını diziyor ve savaştırıyorlar. Her Pokemon'un kaç enerjiyle hareket edebileceği kartın üzerinde gösteriliyor. Bir enerji o Pokemon'u hareket ettirmeye yeterliyse karşısındakine savaş açıyor ve diyelim 20 puanlık zarar veriyor. Karşıdakinin canı 20 puanlıksa ömrü bitiyor. Ölmüyor, bilincini kaybediyor. 50 puanlıksa kalan enerjiyle bu kez o saldırıyor. Lakin Pokemon'ların deneyimleri arttıkça gelişip daha güçlü hale gelebiliyorlar. Bütün çocukların amacı da aynı. Pokemon'ların hepsini yakalayabilmek. Bu da hiç kolay değil. Tümünü yakalayabilmek için sürekli satın almak ya da değişmek zorundasınız. Bu zorunluluk Pokemon'u dövüşerek kazanma hırsını kamçılayan müthiş yarışmacı bir oyuna dönüştürüyor. Satoshi Tajiri, Pokemon'u tam 6 yıl psikologlar ve uzmanlarla çalışarak yaratmış. İlk olarak 1996 yılında Nintendo firması tarafından piyasaya sürülen oyun, Japon oyuncak marketlerinde birinci sıraya yerleşmiş. 1998'de virüs Amerikan televizyonlarına sıçramış ve Pokemon birkaç ay içinde çocuk programları içinde en büyük izlenme oranını yakalamış. Sonra Avrupa'yı etkisi altına alan Pokemon rüzgarı nihayet Türkiye'yi salladı. Rüzgar derken tek bir çizgi filmden söz etmiyorum. Bine yakın ürünle inanılmaz bir çeşitlilikle çocuklara ulaşıyor Pokemon. Kartları, çizgi filmleri, resimli çocuk kitapları, videoları, CD'leri, tişörtleri, plaj havluları ile koca bir markaya dönüşmüş durumda. Ürünler İsrail'den Brezilya'ya kadar geniş bir coğrafyada satılıyor. Geçen ay İngiltere'de olan Ankara Üniversitesi'nden bir çocuk eğitimi uzmanı, oyuncak mağazalarının bir katı Pokemon'a ayrılmıştı ve üzerinde Pokemon tişörtü olmayan bir tek çocuk görmedim diye anlatıyor ulaşılan noktayı. Pokemon doğumunun ertesi yılı dünya çapında 5 milyar doları aşan bir ciro yaptı. Hakkında 11 bin internet sitesi açıldı, Time dergisine kapak oldu. Ve nihayet çılgınlığın doruk noktası sayılan Pokemon filmi vizyona girdi. ABD'de 52 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Sonra Avrupa'yı fethetti. Nihayet Türkiye'de 50 sinemada birden gösterime girdi. Ve gösterildiği ilk hafta sonu 79.130 izleyici toplayarak tüm zamanların en iyi gişesini yaptı. 50 sinemada birden gösterime giren filmin ilk 2 ayda elde ettiği gelir yaklaşık 500 milyar liraydı. Evdeki meraklı yüzünden filmi 2 izleme şansı bulanlar arasında yer aldım. Ama itiraf edeyim ki pek bir şey anlamadım. Daha önce Tarzan'ı, Deniz Kızı'nı, Aslan Kralı, Karıncaları, Oyuncak Hikayesi'ni izlemiş bir baba olarak bunlarla kıyaslandığında Pokemon'u hiç de sempatik bulmadığımı söylemeliyim. Filmin öyküsü şu. Bir grup bilim adamı en güçlü Pokemon'u yaratmak için gizli bir laboratuvarda çalışıyor. Bunu başarmak için efsanevi Pokemon Mew, Amazon'da keşfedilen fosilleşmiş saçından bir DNA örneği alıp onun genlerinden biyoenerji sahibi Mewtwo'yu yaratıyorlar. Ancak bu canavar yaratıcılarını yok ediyor ve dünyadan intikam almaya girişiyor. Kahramanlarımız da bu canavarı yenerek dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Klasik iyi kötü kutuplaşması burada da var. Senaryosu ve görsel tasarımıyla Pokemon, bana klasik Japon animasyon filmlerinin batılı pop kültürüyle soslandırılmış bir versiyonu gibi geldi. Bütün o dijital sesler, tuhaf efektler, garip ses tonları, kahraman kalabalığı, baş döndürücü montaj ve bitmek bilmez dövüş sahneleri içinde bunaldım. Ama çıkarken çocukların çoğu ana babalarıyla bir sonraki matinede yeniden izleme pazarlığı yapıyordu. Daha işin başındayız. Pokemon'u Türkiye'de hazırlayan Hasbro'nun bu tüketim çılgınlığından bu yıl için hedeflediği satış 5 milyon dolar. Türkiye, 1000 Pokemon üründen ancak 30'uyla tanıştı. Fiyatları 3 ila 20 milyon arasında değişen anahtarlıklar, toplar, tişörtler, oyuncakların yanına çikolata, süt, nevresim, şapka, yastık, defter, kalem, saat, ayakkabı ve ikinci filmde eklenecek. 151 karakter olduğunu düşünürseniz, yıl sonu geldiğinde ekranlarınızın, perdelerinizin, çekmecelerinizin bu garip cep yaratıklarıyla dolacağını tahmin etmeniz güç olmaz. Henüz pedagoglardan bir ses çıkmadı. Bense oğlumu cep canavarlarının elinden kurtarabilmek için bilmediğim bir kart oyununu, isimlerini bile telaffuz edemediğim kahramanlar ve hiç haz etmediğim bir çizgi filmle rekabet etmek zorundayım. Ne yazık ki buna da enerji puanım yetmiyor. Tutkunun son durağı. Oyun çağında çocuğu olanlar bilir. Günümüzde sevimli bir oyuncak bulmanın imkansızlığını. Oyuncakçıya girersiniz, aradığınız ya ufaklığın yaratıcılığını kamçılayacak bir hediyedir ya da çocukluğunuz boyu kucağınızda gezdirdiğiniz türden sevimli bir kedi yavrusu veya güzel bir bebek. Oysa daha girişte elde pompalı tüfek, başta bandajlarıyla azman anti-terör timleri karşılar sizi. Action Man, Superman, Batman çelik bakışlarla raflarda yan yana dizilmiştir. Power Rangers çetesi ninja kaplumbağalarıyla ha kapıştı ha kapışacak. Her taraf korkunç silahlar, iri kıyım kahramanlar ve onların çirkin düşmanlarıyla doludur. Ufaklık yanınızdaysa elini bıraktığınız anda hemen bir makinalı tüfek kapıp güç bende artık diye bağıracağından emin olabilirsiniz. Sadece güçlülerin muteber sayıldığı dünyanın çıraklık eğitimi bu dükkanda başlar. Bizim gibi eve ve okula olabildiğince silah sokmayan ana babalar için Batman'in cazibesiyle yarışabilecek oyuncak bulmak başlı başına bir sorundur. Furby biraz da o yüzden başta cazip görünmüştü. Kısaca tanıtayım. Bu ABD yapımı bir sanal yaratık. İki avuç içinde saklanabilen sevimli bir oyuncak. Bizimkinin gri siyah tüyleri, kocaman yeşil gözleri, beyaz uzun kulakları ve sarı gagası var. Asıl önemlisi konuşabiliyor. Ama öyle yatırınca ağlayan bebeklerden değil. Amerikalı bir bilgisayar programcısının dehası sayesinde kendine özgü bir dil konuşuyor. Acıkınca söylüyor, gagasını aralayıp diline parmağınızla dokunursanız yım yım sesleri çıkarıp doyuyor. Bazen geğirip özür diliyor, müzik açarsanız şarkı söyleyip dans ediyor, gıdıklarsanız kıkırdıyor, ilgilenmezseniz boring, sıkıldım diye şikayet ediyor. Dokunmazsanız horlayarak uykuya dalıyor. Üstelik öğreniyor da. Mesela öpücük yolladığında başını okşarsanız bundan hoşlandığınızı fark edip daha çok sevgi gösteriyor. Aldırmazsanız bir daha öpmüyor. Yani huyunu suyunu siz biçimlendiriyorsunuz. Furby bizim aileye katılınca oğlum kendi beslenmesinden çok onunkiyle ilgilenmeye başlamıştı. Aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanıyorlar. Birlikte gülüp birlikte dans ediyorlardı. Daha önce hiçbir oyuncağıyla kuramadığı kadar sıcak bir ilişki kurulmuştu aralarında. Kokuları birbirine karışmıştı. Sonra geçen hafta Furby birdenbire sustu. Kocaman mavi gözlerini boşluğa dikip öylece kala kaldı. En yakın sanal arkadaşını kaybetmenin oğlum üzerinde ne etki yapacağını kestiremediğimden, herhalde bir rahatsızlığı vardır, doktora götürelim filan diye zaman kazanmaya çalışırken, oğlum tokat gibi bir cümleye beni gerçekle buluşmaya çağırdı. Bu bozuldu baba, yenisini alalım dedi. İtiraf edeyim ki yıkıldım. Furby'nin ömür boyu bir yastığa baş konacak bir arkadaş değil, tüyle kaplanmış bir bilgisayar programından ibaret olduğunu küçücük oğlum hatırlatıyordu bana. Sen hastalansan biz seni değiştiremeyecek miyiz filan demeye kalktım ama nafile. Oyun bozulmuştu. Bezden yapılma uyduruk bir sarman kediyi çocukluğunun yegane anısı olarak oğluna miras bırakmaya hazırlanan bir baba için pili biten oyuncağını üzerine sinmiş kendi kokusuyla birlikte çöpe atıp yenisiyle değiştirmeye hazır bir oğulla yüzleşmek şaşırtıcıydı tabii. Kim bilir Belki de bu şaşkınlığın dehlizlerinde ya benim pilim bitince ne olacak endişesi yatıyordu. Nesnelerle olduğu gibi insanlarla da işlevsellikleri ölçüsünde ilişki kuran bir kuşak yetişiyor. Daha çok sayıda yaşlının huzur evlerine çekilmesinin nedeni bu bence. Boşanmaların hızla artması da ondan. Bozulunca değiştiriyoruz artık. Buzdolabı için geçerli olan kural niye ailemiz için geçerli olmasın? Gelinliğini hayatı boyunca bir sandık içinde naftalinleyip saklamış olanlar, nikahtan sonra yırtılıp atılan kağıttan gelinlikleri anlamakta güçlük çekiyorlar. Oysa bez mendiller kağıt peçetelere yenik düştüğünden beri her şeyi kullanıp atmıyor muyuz? Pencerelerimizi Vita kutusunda sardunyalar yerine plastik çiçekler süslemiyor mu? Kediler tüy döküyor diye pilli bebekler sevmiyor muyuz? İnternetteki muhabbet siteleri bir gün Japonya'dan, ertesi gün Meksika'dan bir arkadaşla sohbet fırsatı veriyor. Gündelik, geçici ve sıradan ilişkiler kurup sıkılınca kesiyoruz. Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz marşıyla yetişenlerin çocukları, vatanın durumu bozulduğu için mezun olur olmaz bir burs bulup ülke değiştirme telaşında. Verdiğin evresim daha dayanıklı diye gazetesini, lideri daha babacan diye partisini, Avrupa'da kazanamıyor diye takımını değiştirebilenlerin yeni dünyasında fanatik bağımlılıklar son buluyor. Tutkunun son durağındayız, akıl galip geliyor. Tüylü bir bilgisayar bize sevdanın son hallerini haber veriyor. Çocuklar inadına sokağa. Oğlumun her fırsatta izlediği çizgi film kanalında bir fragman dikkatimi çekti. Kış geldi, Noel yeni yıl kutlamaları bitti diye başlıyordu film. Noel kutlamaları bizim oğlana ne ifade edecek diye merakla izlemeye koyuldum. Ekranda sevimsiz bir kardan adam atkıyla boğazlanırken can sıkıcı bir kadın sesi aynen şöyle diyordu. Günler soğuk algınlığı ve sıkıntıyla geçiyor. Kardan adamı öperek eğlenemezsiniz. Tam tersi canınız yanar. Hem bizimle eğlenmek varken niye bir kardan adamı öpmek isteyeceksiniz ki? En sevdiğiniz çizgi film kahramanları bizim kanalda sizi güldürmeye hazır. Bu kışı arkadaşlarınızla geçirin. Bizim 40 yıllık sevimli kardan adam birden öptüğü çocukların canını yakan ceberut bir kahramana dönüşmüştü. Çocuklar kış günü sokağa çıkıp kar topu oynayacağına, evde hiç hareket etmeden televizyona gözünü dikip örümcek adamın serüvenlerini izlemeliydi. ABD'den her kıtadaki çocuğa kendi dilinde ulaşan bu fragman bütün kış boyunca neredeyse yarım saatte bir yayımlandı. Bir Türk çocuğunun ortalama 3 saatini ekran başında geçirdiğini göz önüne alırsanız sözünü ettiğim beyin yıkamanın gücü ortaya çıkar. Modern dünyanın boş zamanlarına kadar köleleştirdiği insanoğlunun son kalesi çocukluk. Hiyerarşi gözetmeksizin herkese ağzına geleni söyleyebildiği, özgürce oyunlar oynayabildiği, düş gücünü doyasıya kullanabildiği yegane yaşam dilimi. İşte şimdi bu kaleye saldırıyorlar. Elimizde kalan son birkaç yılı da bizden almaya çalışıyorlar. Zaten nicedir büyüklerin kıyafeti içinde birer minyatür gibi çocuklar. Büyüklerin şarkılarını söyler gibi yapıyor, onlarla aynı yiyecekleri yiyip aynı filmleri seyrediyorlar. Büyüklerin mekanlarında, büyüklerin reklam filmlerinde, büyüklerin televizyon programlarında bütün bilmişlikleriyle boy gösteriyorlar. Oyun denilen koca yaratıcılık bahçesi budana budana kreşlerin dört duvarı arasında büyüklerin kurguladığı birkaç saatlik seanslara sıkışmış durumda. Bahçenin yerini televizyon, koca başın yerini robot köpek, çemberin yerini otomatik topaç aldı. Nihayet şimdi miniklerin hayatta son damarı da koparılıyor. Çocuk doğadan kovuluyor. Çocuğa ayıracak vakti olmayan büyüklerin de gönüllü katıldığı sinsi bir kuşatma sokağı, bahçeyi, kırı, çimi, karı, yağmuru, toprağı siliyor çocuklarımızın hayatından. Kuralsız, özgür, başına buyruk, düşe kalka büyüyeceği bir doğal yaşam yerine onları evde, kreşte, okulda, kampa, kursa sokup hayatla, parayla, başarı hırsıyla erken tanışacak bir yarışa hazırlıyoruz. Böylece ömür boyu sürecek bir öğütülmeyi her gün biraz daha erkene çekiyoruz. Yarına yalnız ve bunalımlı çocuklar hazırlıyoruz. Bu kuşatmayı yarmanın tek yolu, insanoğlunun kendisi gibi olabildiği yegane hayat parçasını, yani çocukluğu sonuna kadar savunmaktır. O periyodu kısaltmak bir yana, ne kadar uzatıp tüm ömre yayabilirsek o kadar başı dik, özgüveni olan, doğayla ve kendisiyle barışık kuşaklar yetişir. Kaybolan çocukluğu yeniden bulabilmek için evlatlarımızın ayaklarına bağladığımız altın prangaları çözecek bir çocuk hakları hareketine ihtiyacımız var. Yeniden çocuk şarkıları söyleyip onlara kendi kıyafetlerini, yiyeceklerini, çocuk bahçelerini geri verecek bir hareket lazım. Eski oyunların keyfini taşıyan ve sokaktan doğan bir hareket. Simgesi kocaman bir kardan adam. Sloganı kardan adamı öpün, eğlenirsiniz. Bırakın oynasınlar. Eskiden kreş ya da anaokullarının çıkış saatlerinde eve gitmeye yanaşmayıp okul bahçesinde neşeyle oynayan çocukları görünce bütün gün oynuyorlar, yine de doymuyorlar diye düşünürdüm. Yıllar sonra çocuk sahibi olunca anladım ki hiç de öyle değilmiş. Kreş binaları içinde rengarenk çığlıklar atıp coşkuyla oyun oynadıklarını sandığımız çocuklar meğer bütün gün büyüklere yaraşır bir disiplin içinde bir tür mesaiye girer, birer saat arayla dilimlenmiş zaman aralıklarında o faaliyetten bu faaliyete koşturur dururmuş. Kahvaltı saati, masal dinleme saati, el işi saati, uyku saati, bilgisayar saati, resim saati, müzik saati ve diğerleri. Nihayet bütün bu saatler tükenip de çıkış vakti geldi mi kendilerini oyun serbestisinin kucağına atar. Herhangi bir saate ve kısıtlamaya tabi olmaksızın gönlünce oyun oynamanın keyfini sürerlermiş. Tabii bu kez de sabırsızlıkla başlarında bekleyen velilerinin izin verdiği süreler ve kurallar çerçevesinde. Sonra eve gidince oyun talebine ana babaların çok yorgunum mazeretleri, önce ödevini yap dayatmaları, hoplama gürültü oluyor mızıldanmaları ve oynayamadan bitmiş bir günün sonunda uyku saati. Oysa kimsenin görmek istemediği bir ayrıntı var. Onlar daha çocuk ve doyasıya oynamak istiyorlar. Öyle hadi çocuklar şimdi bir daire oluşturalım, herkes yanındakinin kulağına bir bilmece fısıldasın filan değil. Çıldırmışçasına deli dolu, başıboş, özgür, kahkahalarla kamçılanmış, gürültülü, kanter içinde, kuralsız oyunlar. Kendileri tarafından kurulup bozulan, kararlaştırılıp vazgeçilen ve yaratıcı güçlerini alabildiğine kullanabildikleri gerçekten serbest oyunlar. Belki ana baba olmayanlar inanmayacak ama o yaşta çocukların iş yükü yüzünden oynamaya vakti yok. Özelde oyun, genelde de çocukluk, aydınlanmanın bir ürünü. Çocukluğu tanımayan, dolayısıyla çocuğa yaşına özgü giysi, aş, eğitim, oyun sağlamayan orta çağdan sonra Rönesans'ta çocukluk da keşfedilmiş ve çocuk çocukluğunu bilmiş. Türkiye'de çocukluğun keşfi ise Tanzimat'a rastlıyor. Çocuk parkları, bebek giysileri, bebe mamaları, meşrutiyet sonrasının icatları. Cumhuriyet bu eğilimi beslemiş ve nihayet 23 Nisan'la adeta çocukluğu tescil etmiş. Lakin bir de bugünkü duruma bakın. Sanki orta çağa dönüldü. Reklamlarda, defilelerde, okullarda çocuklara büyük giysileri giydirilir oldu. Çocuklar ana babaları ne yerse onu yer, hangi filmi izlerse onu izler, nerede gezerse orada gezer hale geldi. Doğadan tamamen koptular. Önce sokak çıktı hayatlarından, sonra oyuncak ve nihayet oyun. Banka reklamlarında para sayan çocuklar var. Ama ne gittiğiniz lokantada oyun alanı var, ne de kitapçıda çocukların rahatça kitap karıştırabilecekleri bir reyon. Başarı hırsıyla herkes çocuğunu bir an önce hayata karıştırma telaşına kapıldı. Büyümüş de küçülmüşlük prim yaptı. Büyüme yaşı küçüldü ve çocukluk yok oldu. Birçok veli bundan şikayetçi. Ancak işin ilginç yanı, bu durumun sorumlusu gibi görünen kreş ve okul yöneticileri de velilerden şikayetçi. Onlara sorarsanız, ana babaların çoğu çocuklarının bir dakikasının bile boş geçmemesi için baskı yapıyormuş. Çocuğun bir an önce büyüsün, adam olsun telaşındakiler, uyku saatlerini kaldırın, okuma yazma öğretin diyecek kadar hırsa kapılmış. Buradan bir kez daha bütün ana babalara ve öğretmenlere seslenmek istiyorum. Gelin çözelim. çocuklarımızın ayağına taktığımız altın prangaları. Onları yeniden doğayla buluşturalım. Kendi kuracakları oyunlarla gönüllerince oynamalarına zemin hazırlayalım. Bu yolla ileride doğaya ve insana karşı daha duyarlı yetişkinler olmalarına çalışalım. İnsanoğlunun otorite tanımadan çıkarsız ilişkiler kurabildiği bu yegane döneme teslim alınmaya çalışılan son sığınağımıza sahip çıkalım. Kaybolan çocukluğu bulalım. Gerek doğası, gerekse insan ilişkileriyle kirlenen günümüz dünyasını yeniden ve daha sağlıklı bir şekilde kurabilmemiz için gereken duyarlılığın, düş gücünün ve eleştiri yeteneğinin kaynağı, doyasıya yaşanmış bir çocuklukta gizli çünkü. Çocukluğa veda. Oğlum yazlıktaki bir gösteride Ricky Martin oldu. Gösteriden önceki gün prova vardı. Ancak prova saati bizimkinin uyku vaktine rastladığı için annesi animatöre gidip Ricky'yi provaya erken alsanız da götürüp yatırsam dedi. Uyku saatini kaçırırsa sahnede huysuzlaşabileceğini söyledi. Gösteri günü bizimki uykusunu almış starların rahatlığı içindeydi. Üzerinde bermuda gömlek, elinde sahte mikrofon, gözünde güneş gözlüğüyle gol, gol, gol, oley, oley, oley diye zıplayarak sahnede playback yaptı. Arkasında yaşları 10 civarında 5 vokalist kız dans ediyordu. Hepsi yetişkin kıyafetleri içinde ve ağır makyajlıydı. Onları gururla izleyen anneleri ise saçlarını küçük fiyonklarla tutturmuş, çiçekli mini eteklerinin altına kısa beyaz çoraplar giymişti. Çocuklarını büyütmeye çalışanlar da kendilerini küçültme telaşı seziliyordu adeta. Minik şov gösterisi boyunca tek bir çocuk şarkısı bile söylenmedi. Çocuklar hep büyük şarkılarını söyler gibi yaptılar. Ancak doğrusu büyük şarkıları dediğimiz şey de çocuk tekerlemelerine benzer nakaratlardan ibaretti. Yetişkin görünmeye çalışan çocuklarla çocuk görünmeye çalışan yetişkinler tuhaf bir orta noktada buluşmuştu. Kimse çocuk değildi sanki orada. Lakin kimse yetişkin de değildi. Neil Postman, Çocukluğun Yok Oluşu, İmge Kitabevi Yayınları 1995 adını taktığı bu gelişmeden tamamen televizyonu sorumlu tutuyor. Postman'a göre TV, çocuklukta yetişkinlik arasındaki sınır çizgisini yok ediyor. Kitaptan farklı olarak televizyonun anlaşılmak için özel bir eğitim gerektirmediğine ve genç yaşlı, zengin, fakir, okumuş, cahil ayrımı yapmadan 6 yaşından 60 yaşına kadar her kesime ulaşabildiğine dikkat çeken Postman, TV çağının insanları 3 yaş grubuna ayırdığını söylüyor. Bebekler, ihtiyarlar ve bu ikisi ortasında yetişkin çocuklar. Televizyon dilinin en ilkel izleyicinin algılayabileceği bir düzeyde kodlandığını göz önüne alırsak, bu dilin çocukları yetişkinleştirirken yetişkinleri de çocuklaştırmasına şaşmamamız gerek. O yüzden ağzı olan konuşuyor, değil mi baba ya sorusuna hakikaten oğlum ya diye cevap yetiştiren babalar, ne tam çocuksu ne de tam ergin olan garip bir ortak dil yakalamış oluyor. Öğle yemeği için hamburgerciyi seçen anneler de çocuklarıyla ortak bir damak tadında buluşmanın keyfini sürüyor. Postman'ın yayımladığı bir araştırma, yetişkenlere eğlendiren filmlerden çoğunun Red Kit, Superman, Batman vesaire çocukların da top 10 listesinde yer aldığını ortaya koyuyor. Yetişkin çocuklar kategorisi, televizyonda ciddi talk show'lar yapan ufaklıkları, büyümüş de küçülmüş küçük iboları, çok bilmiş Ayşecikleri açıkladığı gibi, koca koca adamların yarışma adı altında göbeklerini sallaya sallaya birbirlerinin suratına pasta fırlatma oyunu oynamalarını da izaha yetiyor. Büyükler çocukça eğlene dursunlar, çocukların sokak oyunları yerini para, kumar ve şöhrete endeksli oyunlara bırakıyor. Oyuncakları dehşet silahlarına dönüşüyor. Bir oyuncakçı dükkanını gezin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çocuklar, çocukluktan bu denli mahrum ve çocukluğa bu kadar muhtaç iken ne yapılabilir? Onlardan minyatür yetişkinler yaratma sevdamızı bir kenara koyup, yaşlarına uygun giysiler içinde çocuk şarkıları söylemelerini, iktidar hırsına veya savaş histerisine kapılmadan oyunlar oynamalarını, reklam dili dışında diller ve köfte ekmek dışında besinlerle tanışmalarını istemek için çok geç mi? Bizleri çocuklaştırırken onları vakitsiz olgunlaştıran bu süreç kaçınılmaz mı? Değil elbet. Ancak bunu tersine çevirmek bir hayli emek istiyor. medya tasallutuna kafa tutabilmek için Ricky Martin'den daha cazip, Red Kit'ten daha komik, Superman'den daha macera perest olmak zorundayız. Çocuklarımızı ekran karşısından alıp onlara neşeli şarkılar öğretmeli, kitapla, masalla, şiirle tanıştırmalı, sohbet etmeli, yeni tatlar tattırmalı, eğlenceli oyunlar oynatmalıyız. Çocuklarımızı TV'nin elinden kurtarabilmek için önce kendimizi TV karşısından kaldırabilmemiz gerek. Asıl zor olan da bu. Çünkü televizyon çoğumuzu çoktan çocuklaştırdı bile. Elveda şövalyem. Oğlumun kreşinde birkaç aydır ilginç bir uygulama başladı. Her ay önemli bir ismi alıp çocuklara tanıtmaya çalışıyorlar. İlk isim Picasso'ydu. Sonra İsmet İnönü, ardından Pavarotti. Bir hafta önce eve bir yazı geldi. Şubat ayında çocuklarımıza Barış Manço'yu tanıtacağız. Evinizde bulunan kaynakları çarşamba gününe kadar iletmenizi rica ederiz. Elimdeki en önemli kaynak Dağlar Dağlar plağıydı. Sayan plaktan yayımlanmış 1970 tarihli sarı göbekli bir 45'lik. Ön yüzü sözlü, arka yüzü enstrümantal. Onu göndermeyi düşünüyordum ama bir yandan da ya başına bir şey gelirse diye kaygılanıyordum. Çünkü o benim ilk plağımdı. Ayva marka bir pikabım olduktan sonra alınmış, uzun saçlı, bıyıklı adamın fotoğrafıyla süslü kabından özenle çıkarılmış, iyice tozu alınıp günlerce, defalarca çalınmıştı. Çarşamba günü gönderecektim. Kabındaki adam ondan önce gitti. Pazar gece yarısı, ekran karşısında çaresiz onun akıbetini beklerken son dönem toprağa yolladığımız, ardından ağladığımız, hasretle andığımız isimleri düşündüm. Neden hep iyiler tanrım isyanı kabardı içimde? Neden kötülere bir şey olmuyor? Sonra dünyevi adalette zaten bu kadar başın dertteyken bir de ilahi adalete bulaşma dedim kendi kendime. Galiba Barış Manço'nun ardından en doğru tanımı Erol Evgin yaptı. O bir masaldı. Kendine özgü bir kılığın içinde bize ülkenin dört bir yanından efsaneler derleyip rengarenk öyküler anlattı. Dünyanın her köşesinden yüzler, izler taşıdı. Önce bizi, sonra çocuklarımızı ellerimizden tutup diyar diyar gezdirdi. Günün birinde saçsız hükümdarlar ülkesinin ilk uzun saçlı cumhurbaşkanı olacaktı. Bir vardı, bir yok oldu. Birincilikle mezun olduğu Belçika Kraliyet Akademisi'nin bulunduğu Leech Prensliği kendisine Altın Peron ödülü verirken birlikteydik. O artık şövalyeydi. Gezi boyunca böyle hitap ettik. Orada kendisine gösterilen saygıyı görüp gururlandık. Belçika onu kraliyet nişanıyla ödüllendirirken yaptığı program reyting sorunu nedeniyle ülkesinde yayından kaldırılıyordu. Bugün ardından gözyaşı döken kanalların kulakları çınlasın ve bu içimizi acıtıyordu. 40. sanat yılının bir Barış Manço belgeseli için en uygun zaman olduğunu konuşmuştuk. Onca güzel belgesele imza atmış ustanın belgeseline soyunacaktık. Geç kaldık, şövalyemiz kalbinden vuruldu. Şövalyem, sadece hayatımın ilk plağı ve sonrasında hafızamıza kazıdığın onca güzel şarkı, izlettiğin bunca eşsiz program için değil, sayende çocuklarımıza gösterebildiğimiz ülkeler, söyletebildiğimiz sözler, içirebildiğimiz sütler, bağlayabildiğimiz kemerler, fırçalatabildiğimiz dişler içinde minnettarız sana. Dağlar dağları yolluyorum bugün kreşe, yetişemedikleri seni tanımadan büyümesinler diye. Öğleyin onlar belli ki gittiğin yerden kara haber var diye ağıt yakarken, sen müsaadenizle çocuklar deyip son yolculuğa çıkıyor olacaksın. 8 yaşındayken programını izlemiş, adam olacak çocuklar, şimdi 18 yaşında birer adam olarak yanı başında duracaklar. Ve sen, o hep iyileri yolladığımız adreste, karanlık bir gecenin koynunda olacaksın, yapayalnız. Kurumuş dudağında ne bir ses, ne bir nefes. Lakin uzaklarda bir yerlerde türküler çalıyor olacak hep, senin türkülerin. Sayfa 73. Televizyonda ergenlik çağı. Bugünlerde çocuklu evlerde farklı bir heyecan yaşanıyor. Çocuklar okulla İngilizce sayı sayarak gidiyorlar. Kreşlerde hep bir ağızdan Color Me şarkısı söyleniyor. Akşamları boyama kitapları evde elden ele geziyor. Evdeki ışıklı kutu Osmo aracılığıyla çocuklara güle oynaya İngilizce öğretiyor. Bugüne dek çocuklarımıza nasıl ateş edileceğini, nasıl köşe dönüleceğini, nasıl küfür edileceğini bağlandırarak anlatan televizyon sevimli bir öğretmene dönüşüyor. İletişim fakültelerinde kitle iletişim araçlarının işlevleri bahsi açıldığında en başta haber verme ve bilgilendirme sayılır. Eğlendirme son sırada gelir. Ne var ki son dönemde medyanın eğitici işlevinden söz edenler dinozor muamelesi görüyordu. Eğitime su kadar ihtiyacı olan bir toplumda en yaygın iletişim aracının buna destek olmasını savunmak demode bir yaklaşım sayılıyordu. Öğretmenlik televizyonun üstüne vazife değil ki deniliyordu. Osmo'nun bir haftada ulaştığı başarıyı gözleyince sormak gerekir. Neden olmasın? Neden televizyon böyle bir misyona soyunmasın? Günde iki kez ekran başında sevimli çizgi film kahramanlarıyla eğlenerek renklerin, nesnelerin, sayıların İngilizcesini öğrenen çocuklar, akşam da aynı kahramanların gazete tarafından dağıtılan rengarenk kitapçığını boyayarak bilgi tazeliyor. İşte gazete ile televizyonun dahiyane işbirliği, işte kolektif bir eğitim çabası. Haydi dinozorluğa devam edelim. Niye aynı işbirliği kültürde denenmesin? Niye gece ekranda tanıtılan bir kitap sabah gazete tarafından hediye edilmesin? Neden televizyondaki bir sanat programında ele alınan bir tiyatro oyununun davetiyesi gazetenin promosyon ürünü olmasın? Niye ilk yardımda bu kadar çok kayıp veren bir ülkede televizyon eğitici bir işlev üstlenmesin? Niye trafik kampanyalarına öncülük etmesin? Neden yarışma programları köşe döndürmek yerine diyelim bir tarih tartışmasına ya da bilgi alışverişine vesile olmasın? Bay Turnike, Güner Ümit, aktüelde Kürşat Oğuz'la yaptığı söyleşide, biz yayıncıların nasıl bir yabancılaşmanın içine düştüğünü samimiyetle ortaya koyuyor. Kürşat soruyor, Güner Ümit olarak bu yarışmayı seyreder miydiniz? Bay Turnike yanıtlıyor. Güner Ümit kendisinin değil, toplumun istediğini yapmaya çalışıyor. Karl Marx bu durumu, yaratıcının yarattığına yabancılaşması ya da üreticinin ürettiğinin efendisi değil, kölesi olması diye tanımlıyordu. Güner Ümit birkaç cümle sonra şunu itiraf ediyor. Güner Ümit neyi seyrederdi biliyor musun? Riziko'yu, TRT'den Ben Bilirim'i seyrederdi, Joker'i seyrederdi. Yaşı 30'u geçkin olanlar hatırlar. Bir dönem TRT'nin bilgi yarışmaları seyirciden büyük ilgi görürdü. Amaç sadece stüdyodakileri yarıştırmak değil, ekran başındakilere bir şeyler aktarabilmekti. Sorulan şeyler de öyle. Türkiye'nin başkenti filan değildi üstelik. Ne dansçı kızlar vardı, ne cehaletiyle gururlanan şöhretler, ne de ipucu için yalvaran yarışmacılar. Televizyon kendini bir misyoner olarak görürdü. Ancak haberlerden telederslere kadar her şey öylesine sıkıcı ve tek tipti ki seyirci sürekli öğrenci muamelesi görmekten sıkıldı ve yeni kanalların rengarenk dünyasında hovardalığa vurdu kendini. Bir uçtan öbürüne savruldu. Şimdi makul bir noktaya doğru ilerliyoruz. Osmo'yu izleyince bizim eski çatık kaşlı öğretmen yıllarca kendini içkiye, eğlenceye vermiş de rehabilite olup sevimli bir eğitmen kılığında çıkıp gelivermiş gibi bir duyguya kapılıyoruz. Bu ışıklı kutunun bir eğitim kurumu olmadığını artık biliyoruz. Ancak sadece bir gazino sahnesi olamayacağını da yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Eğlendirerek de toplumsal gelişmeye katkı verilebileceğini, sadece para değil bilgi de dağıtılabileceğini, bir çizgi film kahramanından yeni çağa özgü bir dil öğretmeni yaratılabileceğini görüyoruz. Özel televizyon 10 yaşını doldururken oldukça yaramaz ve bir hayli ateşli bir çocukluk döneminden yeterince top oynadım, eğlendim, artık biraz da kitap okumalıyım dediği bir ergenlik çağına geçer diye umuyoruz. Yarın. Birkaç yıl önce bir taşınma telaşında evde bir defter buldum. Dokununca hışırdayan mavi kaplama kağıdıyla özenle kaplanmıştı. Üzerindeki etikette bir C yazıyordu. Mazime ait bir hazineyi çıkarırmışçasına kaldırdım kapağını. İlk sayfalarda dik çizgiler, yan çizgiler, kırmızı kenar çizgisi yanında saç örgüsü süslemeler, artılar, eksiler. İlerleyen sayfalarda çocuksu resimler, kediler, evler, küçüklü büyüklü harfler. Sonra birden kelimeler, kapı, sıra, dolap ve ardından ilk cümleler. Cumhuriyet bayramı geldi. Ali, Atatürk'ü süsle. Can, bayrak tak. Okul hayatının ilk gününde küçük bir bavulu andıran çantası, ayağında spor ayakkabısı, üzerinde kareli hırkasıyla kantin önünde annesinin yanında hazır olda duran fotoğraftaki o çelimsiz çocuğun ilk defteriydi bu. Sayfalarını karıştırırken kırık dökük binbir anı döküldü içinden. Sallanan dişlerim, sarı fasulyelerim, cin alilerim, Doğan kardeşlerim, kırmızı kurdelelerim, blok flütlerimle mandolinlerim, beslenme torbasında kurabiyelerim, iyilerim, pek iyilerim, iftarlarım, teşekkürlerim, DMO kalemlerim, sobalı gecelerim, uykulu sabahlarım ve Cuibar Hanım, benim melek öğretmenim. Örtmen hoca olmamıştı daha. Silgiler kokusuz, domatesler hormonsuzdu. Servis yoktu. Okul çıkışında sımsıkı sarılan anneler vardı. Kara tahta fena tozutuyor, beyaz kolalı yaka boğazımı kesiyordu. Şans, talih, kader, kısmet 5 kuruşa satılıyordu. Zenci kızlı Mabel sakızından Cemil Turan kartları çıkıyordu. Çamlıca gazozunu içine leblebi atıp içince daha eğlenceli oluyordu. Kerat cetveli zor ezberleniyordu. Yerli malı haftalarında kuru incirle üzüm yeniliyordu. Hiçbir şey atılmıyor, onarılıp yeniden giyiliyordu. Takvimler 1968'i gösteriyordu. 20. yüzyılın en güzel yıllarından biri başlıyordu. Ne yazık, biz bunu bilmiyorduk. Ayfer Tunç'un Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek kitabında YKY 2001 kuşağımın o ilk boy aynasından daha nice ayrıntı var. Arka arsa, pamuk helva, leblebi tozu. İsim şehir hayvan, lak lak, müselles, lik, sırtta havlu. Hadi oğlum, akşam oldu eve. Ne olur biraz daha anne. 3 korner 1 penaltı, 6'da devre. 2 ortalı çizgisiz defter, iletki, pergel, gönye. Renkli ilişik kağıdı, krepon kağıdı, sınıf başkanı, tahtada yaramazlar listesi, ilk ihbar müessesesi. Okuma fişi, beslenme saati, takla minderi, bayrak töreni. Hadi baba, resim ödevi. Kasvetli koridorlarda Atatürk ve yangın köşeleri. Çarpık dişler, kısa saçlar, ey ışık saçlar, ey yele kaşlar şiir yarışmasında ciyak ciyak kızlar ve en muzip bakışlar. Ye diyordu Elif kanısını kara geceden geceden. Sıkışık tahta sıralar, Kızılay'da edebiyattı türlü çeşit kollar. Mazeret raporu, aşı günü, tırnak mendil kontrolü. Boy sırası, patates baskısı, veli toplantısı. Tunç'un yazdığı gibi yoksulu zenginle eşitleyen, siyah ve genellikle büyüyünce de giyebilsin diye bol alınmış önlüklerimiz içinde suskun, itaatkar ve örneklik. O yüzden koca bir nesil bu renksiz okulu pek sevemeden yetiştik. 30 yıl önce geçtiğim o uzun yola oğlum giriyor yarın. Kitaplar daha renkli artık. Formalar rahat, silgiler kokulu, koridorlar kasvetsiz. İlk öğretim 3 yıl arttı, etti 8. Yine yazdan kalma bir Eylül sabahı başlayacak uzun koşu. Kantin önünde hazır olda duran, dişleri sallanan cılız oğlan, bu kez benim oğlum. Yanı başında annesi ve 30 yıl önceki çelimsiz çocuk. Onu götürüp sınıfının kapısına bırakacağız. Sonra arkasından umutla el sallayacağız. Ona itaat yerine özgürlük aşkı öğretilsin diye. Ezberlemesin, merak etsin, sınıfında ihbarcılık değil, dayanışma yüceltilsin. Usluluğundan çok girişkenliğinden bahsedilsin. Okulu değilse de okumayı sevsin diye. Yarın ve ardından gelecek yıllar 21. yüzyılın en güzel yılları olsun diye. Hadi çocuklar, selametle. Çocuklar ayağa kalkın. Hayır, bu sefer sınıfa öğretmen girdiği için değil, kendi haklarınız için kalkın ayağa. Açılıyor okulunuz. Kim bilir kaçıncı kez boy sırasına girecek, rap rap yürüyecek ve kara tahta önüne geçeceksiniz. Büyüklerinizden miras kalan çarpık bir sistemin önünde eğileceksiniz. Bu yazı okulda, evde, sokakta, televizyonda söylenmeyenleri küçük kulaklarınıza haykırmak istiyor. Umarım size ulaşır ve aklınızda kalır. Sizler yetişkinler krallığının önemser gibi yapıp aslında en zor koşullarda yaşamaya mahkum ettiği aciz bir ordunun küçük askerlerisiniz. savaşın ve kötülüğün pençesine düşmüş, kirli, haksız, yoksul bir dünyaya doğdunuz. Masallardaki kötü adamların yeryüzündeki temsilcileri gözünüze size dikti. Savaş tacirleri elinize taşlar, silahlar verip cepheye sürüyor sizi. Pornocular çıplak fotoğraflarınızı satıyor. Satış uzmanları daha çok tüketmeniz için tuzak kuruyor. Oyuncakçılar, reklamcılar gözünüzü boyuyor. Çocuk çalıştıran imalathaneler, oyun zamanlarını çalan dershaneler derinizi soyuyor. 18 yaşına kadar çocuk sayıldığınız halde köleler gibi çalıştırılıyor, atlar gibi yarıştırılıyor, vahşiler gibi savaştırılıyorsunuz. Ne yazık ki bunca saldırı karşısında bebek kadar korumasızsınız. Ne devlet, ne okul, ne aileniz koruyor sizi. Hatta onlar savaştırıyor, yarıştırıyor, çalıştırıyor kiminizi. Çaresi yok, çocuk aklınızla siz savunacaksınız kendinizi. Şunları aklınızdan çıkarmayın. Türkiye çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bu, ekmeğe değil silaha para harcayan büyüklerinizin tercihi. Sadece göstermelik koltuklara oturduğunuz 23 Nisanlarda değil, her an hesabını sorun bunun. Sütsüzlükten, ilgisizlikten, dayaktan ölen kardeşleriniz için ne yapabileceğinizi düşünün. Lokmanızı paylaşın onlarla. Türkiye'de 4 milyon çocuk ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor. Trafikte araba camı silen, sokakta yara bandı satan yaşıtlarınıza iyi bakın. Onların da çocuk gibi yaşamaya, okumaya, beslenmeye, oynamaya hakkı olduğunu düşünün. Neden çalıştırıldıklarını sorun, itiraz edin. Arkadaşınıza okula gidip gitmediğini, kitap alıp almadığını, okulda öğretmen, araç gereç, laboratuvar bulunup bulunmadığını sorun. Her çocuğun eşit, parasız ve kaliteli eğitim hakkı olduğunu unutmayın. Fırsat eşitliğini savunun. Televizyonda savaşırken izlediğiniz yaşıtlarınıza sahip çıkın. Savaşsız bir dünya için resim yapın, yazı yazın, imza toplayın. Çocukları silahlarla buluşturan ülkelere, liderlere, oyunlara, oyuncaklara karşı çıkın. Okulda uyanık olun. Örgütlenip okul yönetiminden sizinle ilgili kararlarda söz hakkı isteyin. Oyun zamanı ve alanı, rehberlik hizmeti, araç gereç, müşfik yaklaşım hakkınızdır. Kimsenin ama hiç kimsenin size el kaldırmaya hakkı olmadığını unutmayın. Dayağa, hakarete direnin, karşılık verin, şikayet edin. Evde uyanık olun. Sizinle ilgilenmesi için ana babanızı sıkıştırın. Dersinize, oyununuza ortak edin. Yarış atı gibi çalıştırılmanıza karşı çıkın. Bu saçma sistemi kuranların ve ona uyup sizi o kurstan bu kursa sürükleyen büyüklerin tuzağına düşmeyin. Sokakta uyanık olun. Arabaların egzozu sizi zehirliyor. Park olmadığı için sokakta top oynamak hayatınızı tehlikeye atıyor. Yaya geçiş kurallarına uyulmaması ölüm tehdidi yaratıyor. İtiraz edin. Tiyatrolar, sinemalar, resim atölyeleri, yeşil sahalar, yeteneğinizi geliştirebileceğiniz ortamlar talep edin. Ekran karşısında uyanık olun. Reklamlarda, gazinolarda, podyumlarda, internette çocuk kullanımına isyan edin. Medya sizin yararınıza yayın yapma sorumluluğu taşır. Unutturmayın. Ailenizden çok ilgilendiğiniz televizyondan daha iyi programlar, yayıncılardan çocuk kitapları, dergileri talep edin. Büyüklerinizin şikayet edip durduğu dünyayı değiştirmenin koşulu sizin bu yaşlardan başlayarak bilinçlenmenizdir. İtirazınız olan her şeyi yetkililere, ailenize, bize bildirin. Haydi iyi dersler. Çocuklardan mesaj var. 23 Nisan haftası Bilkent İlköğretim Okulu'nda küçük dostlarla buluştuk. Okuldan, aileden, oyundan konuştuk. O gün herkes koltuğunu çocuklara bırakıyordu ya, ben de köşemi bırakmak istedim, mikrofonu onlara verdim. Önce bir hesap yaptık çocuklarla. Çoğu akşam 9 civarı uyuyormuş, sabah da 7'de kalkıyorlar. Yani günün 10 saati uykuda geçiyor. Okul akşam 4'e kadar. 9 saatte orada geçti, kaldı 5 saat. 5 saatin biri ödevle geçiyor, biri yemek telaşıyla, biri uyku hazırlığıyla, biri de TV karşısında. Kalan son saatte kimi arkadaşlarıyla, kimi atarıyla oynuyordu. Dinleyiciler arasında veliler de vardı. Bu hesabı yapınca fark ettik ki çocuklar bizim hayatımızın tamamını kaplıyor gibi gözükse de aslında biz onların hayatında yokuz. Yemeğini hazırlıyor, Ödevine yardım ediyor, banyosunu yaptırıyor, uyutuyor, giydiriyoruz. Ona iyi eğitim, besleyici yemek, vaktinde uyku, sağlıklı yaşam sununca, arada başını okşayıp öpünce görevimizi yaptık sanıyoruz. Bunlar o kadar yorucu ki hepsi bittiğinde onu bir televizyon ya da bilgisayar ekranı karşısına oturtup biraz kafa dinlemek istiyoruz. Çünkü işimiz var, çok işimiz var. Sonra şikayetlerini anlattı çocuklar. Ana babaları işten eve geç ve yorgun geliyordu. Gelince ya televizyon ya telefonla meşgul oluyordu. Ben de kışkırttım biraz. Eğitin onları dedim. Siz hayatın kaynağını onlardan daha yakınsınız. Çünkü oradan yeni geldiniz. Oysa onlar sevginin tadını unutacak kadar büyüdüler. Yardımcı olun onlara, sevgiyi hatırlatın. İşlerinin çok olduğunu söyleyeceklerdir. Aldırmayın. TV kumandasını, cep telefonlarını alıp saklayın usulca. Sizi dünyaya getirmekle işlerinin bitmediğini, tersine başladığını hatırlatın. Akşamüstü iş yerini basın, önündeki kağıda ben her işinden daha önemliyim yazın. Elinden tutup sokağa çıkartın. Sirke, sinemaya, yemeğe götürün onları. Arkadaşlarınızla, kahramanlarınızla tanıştırın. Derslerinizi, dertlerinizi anlatın. Mutluluğu bilmiyorlar, bilseler de hemen yanı başındayken görmüyorlar. Yaşlanınca da pişman olup, ah keşke zamanında diye başlıyorlar. İyisi mi vakit varken tanıştırın mutlulukla. Sevgiyi öğretin onlara en baştan. Ana babalarıyla neler yapabileceklerini düşündük çocuklarla. Birlikte resim yaptıklarını düşlediler, resimli günlük tuttuklarını. Birbirlerinin fotoğrafını çekip ortak bir albüme koyduklarını. Pamuğa limon çekirdeği ekip her gün büyümesini izlediklerini. Hayalleri tokuşturup ortaklaşa masal yazdıklarını. Birlikte şarkılar söyleyip TB kaydettiklerini. Ortak figürler yaratıp dans ettiklerini. Ne çok şey vardı yapacak evdeki malzemeden mutluluk damıtmak için hayata. Harika bir gün geçirdik. Sonradan öğrendim ki ertesi gün birkaç veli cep telefonunu kaybetmiş. Birkaçıyla da hafta sonu sirkte karşılaştık, uzaktan selamlaştık, tanıştık sevgiyle. Türküm, doluyum, konuşkanım, tasam. Toplu ant içme törenlerinden hiçbir zaman haz etmedim. Ne ilkokulda ne daha sonra. Sabahın köründe henüz uyku sersemliğini atmadan boy sırası dizilip avazımız çıktığınca küçüklerimizi korumaya yemin etmek bizim gibi küçükler için tam bir azaptı. Zamanla bu azabı biraz olsun dindirmek için işi eğlenceye dönüştürmüş, malum andın sözlerini kendimizce değiştirmiştik. Atatürk büstünün önüne dizilen müdür ve öğretmenler huzurunda, onların istediği gibi baş dik, göğüs dışarıda, bağıra çağıra ant okur gibi görünsek de, iç sesimizle kendi tekerlememizi tekrarlar, sabahımızı ve birbirimizi şenlendirmeye çalışırdık. O yüzden Hürriyet'teki küfürlü ant haberini okuyunca hiç şaşırmadım. Çanakkale'de bir ilkokulun 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki G.Ü. bir tören sırasında "Türküm doğruyum" diye başladığı andın bir yerinde aniden iç sesine dönmüş ve şöyle demiş. "Ülküm yükselmek ananızı S.M.'ktir." Kim bilir başta kendisi olmak üzere onu dinleyen arkadaşları ve öğretmenlere ne hale gelmiştir. Zavallı kızcağız. Belki teneffüs sohbetlerinden hafızasına işleyen bu küfrün bilinçaltından taşmasının şaşkınlığıyla isteyerek söylemedim, ağzımdan kaçtı diyebilmiş. Neyse ki okul müdürü bu çocuksu hatayı vatana ihanet saymayacak olgunluğu gösterip bunda kasıt aranmamalı demiş. Gazete 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor İhsan Turgut'un görüşüne de yer vermişti. Çocuklara Atatürk sevgisi vermek isterken düşman yapmamalıyız diyordu Profesör Turgut. Çağdaş ülkelerde her sabah böyle yemin ettirilmez. Çocuğa bıkkınlık gelmiş olabilir. GÜ'nün küfürlü andı tekil olarak çok gülünüp geçilebilecek bir olay. Ancak genelde bu tür yemin seanslarının çocukların ne noktaya getirdiğini göstermesi açısından ibret verici bir örnek. 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınan bu ant, Atatürk'ün ölümünden sonra "Ey Büyük Atatürk" diye başlayan bölümün ilave edilmesiyle son halini almıştı. O gün bugündür her sabah ilkokullarda söyletiliyor. Bu türden törenler belki Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında ulusal kimliğin inşası için zorunlu görülüyordu. Ama 70 yıl sonra hala aynı noktada durmanın bir mantığı var mı? Ali Sirmen'in vurguladığı gibi, Türkiye'nin kendisine yukarıdan emredilerini koyun gibi benimseyecek çocuklara mı ihtiyacı var? Yoksa her bilgiyi sorgulayacak, özgür düşünceli bir yerlere mi? Bu çocukları rahat bırakmanın zamanı gelmedi mi? Tarih Vakfı 1995 yılında 26 Avrupa ülkesiyle ortak olarak yaptığı bir anket çalışmasıyla gençlerin tarih bilincini araştırmıştı. Sonuçları İlhan Tekeli, Tarih Bilinci ve Gençlik başlıklı bir kitapta Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1998 yayımladı. Türkiye'den 14 ila 15 yaşlarındaki 1229 öğrenci ve 35 tarih öğretmeninin katıldığı bu dev boyutlu saha araştırması, öğrencilerin tarihte keyif verici bir yan bulmalarına rağmen, tarihi, dünyayı açıklamaya dönük bir bilgi alanı olmaktan çok, tarihsel olguların öğretilmesiyle boğulmuş bir ders olarak algıladıklarını gösterdi. Bence araştırmanın asıl ibret verici sonucu, araştırmaya katılan öğrencilerin artık tarih ders kitaplarını hem sıkıcı görmesi hem de güvenilir bulmamasıydı. Ankete katılan öğrenciler, öğretmenlerin anlatımından da hoşnut değildi. Güvenilir buldukları kaynakları şöyle sıralıyorlardı. Müzeler ve tarihi yerler, tarihsel belge ve kaynaklar, televizyon belgeselleri. Dilerim GÜ'nün ağzından kaçan bu küfür, ilk öğretimden üniversiteye kadar her düzeydeki tarih eğitimini yeniden sorgulamamıza ve ona çağdaş bir biçim kazandırabilmemize vesile olur. Yumurta döllendi, ben doğdum. Milli Eğitim Bakanlığı yıllarca inatla direndikten sonra nihayet 6. sınıftan itibaren öğrencilere cinsellik dersi verip vermemeyi denemeye karar verdi. Dikkat edin, henüz karar vermedi. Uygulama önümüzdeki dönem İstanbul'daki bazı okullarda denenecek, oradan alınacak sonuçlara göre yurt çapında yaygınlaştırılacakmış. Kız ve erkek öğrencilere ayrı dersliklerde yüzer kişilik gruplar halinde verilecek derste danışman öğretmenler ergenlik döneminde değişim başlıklı bir kitabı takip edecekmiş. Kitap cinsel ilişkiden mastürbasyona, cinsel organlardan seksle bulaşan hastalıklara kadar bütün tabu konularda çocuklara bilgi verecekmiş. Haber leylek masalına son başlığını taşıyordu. O masala anlatanlardan başka inanan kalmamıştı zaten. Durum çokça dayak yemiş bir boksörün artık biraz da antrenörlük yapayım demesine benziyor. Cinsel eğitimin bunca yıl verilmemesi kim bilir kaç kuşakta kaç cana mal oldu. Sonunda okuldan umut kesilince çocuklar başlarının çaresine baktılar ve işi öğrendiler. Şimdi leylek masalıyla yetişmiş antrenörlerin onlardan öğreneceği daha fazla gibi görünüyor. Elimde bir araştırma var. 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 3. sınıf öğrencilerden Kezban Çeçen, Semiha Ermez, Ayşe Dericioğulları, Profesör Doktor Hülya Okumuş ve uzman Berin Abalı'nın danışmanlığında 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi İlkokulu, Buca, Balçova ve İnönü mahalleleriyle Sabancı Kültür Merkezi'nde 1999'da eğitim amacıyla bir anket yapmışlar. Farklı gelir gruplarından yaşları 9 ila 12 arasında değişen 21'i kız, 12'si erkek, 33 çocuğa nasıl dünyaya geldin sorusunu sormuşlar. Bilenlerden de bunu nereden öğrendiğini açıklamasını istemişler. Bebek oluşumunda anne ve babanın rollerini sormuşlar. İlkokul çocuklarının yanıtları inanılır gibi değil. Çocuk nasıl olur sorusuna 33 çocuğun 8'i bilmiyorum diye yanıtlamış. Biri Allah'tan olur demiş, 19'u ise anne baba beraber yapar cevabını vermiş. Mesela 11 yaşındaki Ceyda nasıl dünyaya geldiğini şöyle açıklıyor. Erkek kadın birleşiyor, kadın hamile kalıyor, bebek kadının karnından çıkıyor. 9 yaşındaki Ece ise bir hücrenin anne karnına girdiğini, annenin onu beslediğini, sonra çok hareket edince karnının kesip çıkarıldığını biliyor. Bu da 10 yaşındaki Tülü'nün yanıtı. Anne baba eşleşir, yumurta anne karnında büyür, anüsten çıkar. 10 yaşındaki Nazile, kadın erkekle birleşir, 9 ay 10 gün sonra çocuk olur. Çocuk anne karnında büyür, bazen cinsel organından, bazen karnından çıkar. 11 yaşındaki Kadir, bu konuları ailesine sorunca, büyüyünce öğrenirsin yanıtını almış, nasıl dünyaya geldiğini şöyle anlatıyor. Kadın Allah'tan hamile kalır ama evlenenlerin çocukları olur. Evlenmeyenlerin çocuğu olmaz. Çünkü ben hiç anne babasının düğününü gören çocuk tanımadım. 11 yaşındaki Nilda'nın yanıtı. Annemle babam beraber oldular. Yumurta döllendi. 9 ay sonra annem doktora gitti. Doktor iyi beslenip sigara içmemesini söyledi. Annem iyi beslendi, sigara içmedi. 9 ay sonra doktor annemin karnını kesip beni çıkardı. Ve Merve Seylan, 11 yaşında, ilkokul 5. sınıf öğrencisi. Çocuğun anne baba ilişkisinden doğduğunu biliyor. Kendi doğumunu ise şöyle açıklıyor. Annem babam evlendi. İlişkiye girdiler. Belli bir süre sonra annemin içindeki çocuk büyüdü. Büyüyünce rahatsızlık hissetti. Doktorlar karnını açtılar. Ben doğdum. Peki nereden öğrenmiş ilkokul çocukları bunları? Bunu da sormuş araştırmacılar. Sonuçlar ilginç. 33 çocuğun 13'ü yakın aile çevresinden öğrenmiş. 4'ü televizyondan veya kitaplardan, biri arkadaş çevresinden. 13 çocuk da bilgi kaynağını kaçamak cevaplarla geçiştirmiş. Anketin en ilginç bölümlerinden biri, çocukların anne ile baba arasındaki farkları anlattıkları bölüm. Didem, 9, annenin saçı uzun, memesi var diyor. Tülin, 10, erkekte göğüs yok, pantolon giyer, kadında göğüs var, etek giyer. Nazile, 10, anne ile babanın cinsel organlarının farklı olduğunu belirtiyor. Ece'ye göre, 9, babanın pipisi var, annenin yok. Leylek mi dediniz?